5x5'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Umarım keyifleriniz yerindedir. Abi senden ne haber? Nasılsın?
Ben gayet iyiyim. Şimdi biz böyle konuşmaya başlayınca geçen hafta ne yaptım acaba diye düşünmeye başlıyorum. Haliyle pek bir şey bulamıyorum. Galiba standart bir haftaydı. Evet. Standarttı yani. Sen nasılsın?
Standart. Ben iyi gidiyor. İşte bir yandan işte çalışıyorum bildiğiniz gibi. Bir yandan antrenmanlar falan. Geçen hafta da güzel bir antrenman cycle'ı oldu benim için. Böyle strongman egzersizleri ve halter ağırlıklı. Bir de şimdi artık iyice sakatlığım geçmeye başladı. Hani hala %100 değil, hala ağrılar oluyor ama eskiye göre çok çok daha iyiyim. Ağır kaldırırken bir sıkıntı yaşamıyorum. Hani iyi progres ettiğimi düşünüyorum o yüzden. İşte geliyorum ufak tefek aksesuar, kor aksesuarlarını falan yapmaya özen gösteriyorum. Geçen hafta da bayağı 3 tane strongman egzersizi birden yaptım. Yani böyle normalde ben pazarları bu sefer yapıyorum. İşte bir pazar yapamamıştım. Pazartesiye kaydı. Cuma farmers geri yaptım. Bir daha pazar üstüne bir daha bu sefer falan yaptım hep antrenmanlar sonunda. Biraz ağırdı ama keyifliydi.
Sonrasında iyi hissettin?
İyi hissettim. Ya işte son pazar günü bayağı yorulmuştum artık hani bir sürü o hafta zaten squatlar, pause squatlar, halter, işte farmers carry falan. Ama şey hani strongman hareketleri de tatmin etmeye başladı. Ufaktan böyle hani U110 strongman şey U110 sikletinde işte kilolara yaklaşmışım. Yarbay öyle diyor. Böyle 150 kilo falanmış normal şey işte. Ben geçen hafta 145 yaptım. Bu hafta işte 150 kilo yapmayı düşünüyorum. Farmers'ta da biraz daha Farmers işte biraz daha zorluyor beni ya. Geçen en son 210 yapmıştım. Ama böyle hani grip konusunda gerçekten sıkıntı çekmeye başladım biraz arttıkça.
Fatih gibi biri varken bunu değerlendir.
Evet. Bakalım o iyi. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Yani teknik konusunda çok şey öğretiyor. O açıdan şanslı olduğumu düşünüyorum. Onun haricinde dün hava ne kadar güzeldi ya. Böyle bir bahar havası falan vardı İstanbul'da.
Evet. Şu an biz 22 Şubat'ta çekiyoruz bu bölümü. 21 Şubat'tan bahsediyorsun.
Evet.
Gayet iyiydi. Bugün de böyle fena değil.
Fena değil.
Sanırım birazcık soğuyacak. Ama artık bundan evet. Sonra ne kadar soğuk olur bilmiyorum.
Evet. Ki hani bu havanın güzel olması da böyle Şubat'tayız yani. Biraz garip. Tabii artık şeyler değişiyor doğal olarak. İklimler değiştiği evet. için.
Evet. Yani bizim fark edebileceğimiz kadar hızlı değişiyordur belki. Bilemiyorum evet. da. Ama bakalım bundan sonra çok soğuk olmayacağı ümidiyle enerji masraflarını göz önünde bulundurarak söylüyorum.
Ben kombileri kapatalım.
Ben aslında soğuk seven bir insanım.
Danimarka falan.
Evet. Hoş olabilirdi. Enerji giderleri bu kadar yüksek olmasa evet. çok daha mutlu olabilirdim burada.
Ya şey aklıma ne geldi biliyor musun? Yani bir şey vardır. Herhalde Müslüman kültüründe olan, İslam kültüründe olan bir şey böyle. Yani Cemre düştü denir. Duydun mu hiç?
Galiba düşmeye başlamış.
O mu oluyor? Şimdi o yüzden. Cemre düştü. Evet. Fiziksel bir şey
duydum.
Düşmüyor sanırım.
Yani çünkü yavaş yavaş şakalar gelmeye başladı.
Sana mı yapıyorlar? Ne diyorlar Allah aşkına? Arayıp.
Yok arayıp söylemiyorlar da. Mert geçen gün söylemişti. Düşmeye başladığımla ilgili bir şeyler söylemişti. Yani şu an endişeleniyorum. Umarım beni merdivenden aşağı itmezler diye.
İyice kötü değil mi? Kameraya çekerken bile.
Eşek şakası.
Eşek şakası. Ama boyundan aşağı felç oluyor falan. Ekstrem eşek şakaları. Eric Andre Show'daki şakalar gibi. Eric Andre Show'u hiç bilir misin?
O nedir?
Süper absürt bir Amerikan talk show'u. Ama hani absürtlüğü ve eşek şakalarıyla ünlü.
Bir daha adını söyler misin?
Eric Andre Show. Hmm. Bayağı eski ama senelerce devam eden. Böyle çok absürt arada bir. Ya şimdi onun şeyi tabii Türkiye'de erişim yok. Hani ya torrentten indireceksin ama YouTube'da da böyle şeyleri var. İşte Adult Swim kanalında yayınlanıyor. Onun yaptığı completionlar falan var. Bazen oradan izliyorum işte 20 dakika 30 dakika falan. Aşırı komik ve böyle bir ünlü konuk alıyorlar mesela. Ünlü konuğun hiçbir şeyden haberi yok ve süper ekstrem böyle hani edgy şakalar yapıyorlar falan. Böyle adamı kaçırana kadar stüdyodan.
Güzel bir şeye benziyor.
Evet. Ya işte bir kültüründe başlangıcı aslında hani. Sanırım 2000'lerin başında falan başlamış. 2004-2005.
Evet.
Daha mı eski acaba?
2012 diyor ama.
Ha, 2012 miymiş? Ha tamam. O zaman başka bir şeyle karıştırdım.
Güzel bir şeye benziyor. Bir şey izledin mi bu hafta?
Bu hafta bir tek dizi bitirdim. Book of Boba Fett. Burada bahsetmiştim daha önce ne kadar kötü gittiğinden falan. Yani bir Sanırım 5. ve 6. bölümde, evet 5. ve 6. bölümde Mandalorian geldi. Bu Book of Boba Fett çıkmadan önce Jon Favreau'nun ve Dave Filoni'nin yine beraber yaptığı ilk şey live action Star Wars dizisi The Mandalorian. İşte Pedro Pascal oynuyor başrollerinde. Ki benim de aşırı sevdiğim bir dizi ve gerçekten başarılı bulduğum bir dizi. Onun işte ikinci sezonun bitmesiyle duyurulmuştu bu The Book of Boba Fett. Baya kötü gidiyordu. Çok saçma sapan bir yerdeydik. Niye öyle gittiğini anlayamıyordum. Hani böyle artık tembellik mi, işte yazın tembelliği mi, yoksa hani Mandalorian'ın ekmeğini yiyelim biraz işte oradan para kazanalımcılık mı bilmiyorum ama hani 5. ve 6. bölümde bildiğin Mandalorian bölümü yapmışlar hani. Mandalorian Darksaber'ı almıştı falan. İşte onun eğitimi, onun işte klandan atılması, kendi maceraları falan filan. İşte bir de bunun yanında böyle Baby Yoda vardı. Belki görmüşsündür böyle. Çok böyle meşhur oldu The Mandalorian'ın ilk çıkmasıyla. İşte o Baby Yoda'yı tekrardan kavuşmak istemesi falan, hatta böyle başka bir evrende şeyin yanına falan gidiyor. Spoiler vereceğim bu arada. İşte Luke Skywalker'la Ahsoka Tano'nun yanına gidiyor işte tekrar bu Purge'den sonra yeni bir Jedi tapınağı kurdukları gezegen. İşte orada ufak böyle Luke'la şeyi Grogu'nun eğitimini görüyorsun. O güzel hani. A New Hope'daki işte Yoda'yla Yoda'nın Luke eğitmesi gibi oradan böyle güzel göndermeler vardı. Güzel bölümlerdi ama hani sezon finali bölümü 7. bölüm çok güzel olabilecekken yine berbat bir bölüm yapmışlar. Ve çok hani izlerken zaten cringe oluyorsun. Çok kötü detaylar var. Hiç olmaması gereken işte senaryoda şeyler var. Ve bunları sanki insanların gözüne sokarak yapmışlar. Yani normalde Jon Favreau'da Dave Filoni'de çok kaliteli adamlar ve kaliteli içerikler üretiyorlar. Şimdi beraber oraya, bir araya geldiklerinde de bireysel olarak da. Hatta sana söylemiştim sanırım. Jon Favreau bu Marvel Cinematic Universe'ü Iron Man'le başlatan adam. İlk Iron Man filmlerinin falan hani neredeyse onun sözü geçiyor her şeyde falan. İlk Iron Man kostümünü o tasarlıyor. Robert Downey Jr. o cast ediyor falan. Bayağı şey bir adam. Hem geek hem de nasıl diyeyim şey vizyonu geniş bir adam. Yani böyle biraz tembellik yapmışlar gibi. O yüzden hani çok da bir şey diyemeyeceğim çünkü Mandalorian gibi çok güzel bir dizi kattılar Star Wars evrenine. Muhtemelen şimdi Mandalorian 3. sezonu da güzel olacak ve şey falan geliyor. Obi-Wan Kenobi'nin kendi dizisi geliyor. Ewan McGregor'un oynayacağı yine. Şeyi anlatan. Son filmden işte ilk üçlemenin son filminden sonrasını anlatan Obi-Wan'ın Tatooine'de saklandığı öyküler falan gelecek sanırım. Sonra Ahsoka Tano'nun kendi dizisi geliyor falan. Muhtemelen Obi-Wan'la güzel bir başlangıç yapacaklar yani. Mayıs'ın 25'inde gelecek. Yok, Mart'ın 25'inde gelecek sanırım o da. Onun haricinde iki tane şey bir tane de oyun bitirdim. God of War. Belki duymuşsundur. Yunan mitolojisiyle hiç aran var mı?
Biraz var evet.
İşte God of War'da çok eski bir PlayStation oyunu, çok sevilen. Ben şey oyunlarını hiç oynamamıştım ilk PlayStation'larda. Benim o zamanlar niye küçükken çok hoşuma gitmiyordu. İşte son oyununu oynadım, 2018 yapımı. Orada da Kratos diye bir karakter var. Savaş tanrısı, Spartalı şeyinden gelen. Hani onun oğluyla olan yolculuğunu anlatıyor. İşte Kratos eşini işte Atreus annesini kaybetmiş. Onu yakıyorlar ve annesinin vasiyet verdiği işte şeydeki o dünyadaki en yüksek dağa götürüp küllerini oradan bırakma yolculuğu. Tabi burada giderken bayağı şey hani başları belaya giriyor. Kratos zaten şey bir tanrı nasıl diyeyim çok göze batan bir tanrı çünkü daha önce bütün tanrıları öldürmesiyle meşhur böyle babası Zeus dahil falan. Mitolojide öyle geçiyor. Yani çok keyifli bir oyundu. Kısa sürdü. O Kratos'un aktöründe bir adına bakacağım. Çünkü yani artık biliyorsun oyunları şey gibi yapıyorlar ya. Full motion capture'la bir aktör oluyor. Yüzünden mimiklerine kadar her şeyi motion capture'la sahneleri oynayıp ve aynı anda seslendirdikleri için aslında böyle kısa hikayeli oyunlar bir film değeri görüyor. O aktörün adına da bakayım hemen. Çok başarılı bir aktör. Çok beğeniyorum. Christopher Judge. Yani o oyunu bitirdikten sonra birkaç tane şeyini izledim. Motion capture sahnesini. Böyle çok duygusal sahnelerde o kadar iyi oynuyor ki böyle hani böyle gözünden yaş falan geliyor gerçekten. Mesela oyunda Kratos'un gözünden yaş gelmiyor. Çünkü böyle çok sert, çok şey bir adam ama Christopher Judge oynarken böyle gerçekten gözünden yaş falan damlıyor. Yani o şeyi oynaması falan, hatta böyle bir boy deyişi var. Buraya koyarım. Boy! Hani zaten o bayağı meme olmuştu falan böyle ödül törenlerinde falan. Genelde seyirciler, izleyiciler falan onun demelerini falan bekliyor. Böyle deyince bütün salon coşuyor falan. Ve bayağı keyifli bir oyundu. Kısa sürdü ama sanırım 10 saat civarı falan sürdü. Güzel, tavsiye ederim yani. Bir de biraz ben şeyi severim, Yunan mitolojisi severim. Şimdi hemen ardından tekrar Assassin's Creed Odyssey oynamaya döndüm. İşte orada da yine ana karakter Spartan, yarı tanrı falan, yine Yunan dünyasında geçiyor. Ve bu şey dönem, Atina ile Spartalıların savaşta olduğu dönem, hani böyle Sokrates'in falan prime dönemleri. Böyle orada Sokrates'te falan böyle görev alıyorsun. Sokrates sana şey felsefi konuşma falan yapıyor. Böyle çok komik.
Vay.
O yönden çok, o da keyifli bir oyun. Sen ne izledin?
Benim en son bitirdiğim The Power of the Dog filmi var.
Evet.
Oscar adayı olmuş. Oscar adayı olmasının kalite bakımından çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama neden Oscar adayı olduğunu film ilerledikçe anladım. Toksik maskülenlik. Birazcık Brokeback Mountain diye bir film vardı
Aynen
eskiden.
aynen
Biraz
biliyorum.
onu andırıyor.
Jake Gyllenhaal mı oynuyordu onda da? Aynen.
Evet,
Of, biliyorum.
zamanında hatta ödül almıştı film.
Evet.
Rahmetli bir oyuncu daha oynuyordu, adını unuttum. Western, toksik maskülenlik, bunları karıştırın, Brokeback Mountain katın işin
Aynen.
içine. Film aşağı yukarı böyle. Ya çok sağlam bir yapım gibi gelmedi bana. Filmin adı da Power of the Dog, İncil'de bir tane ayetten geliyor. İki tane kardeş var. Bunların bir adını unuttum, böyle bir ineklere baktıkları böyle çok büyük bir çiftlikleri var. Oradan para kazanıyorlar. İnekleri, boğaları,
Sığır.
çeşitli hayvanları, sığırları var. Bunlardan para kazanıyorlar. Bir tanesi çok daha böyle sakin bir kardeş. Öteki ise biraz daha böyle fazla erkeksi, dışarıdan o şekilde gözüken, ona göre davranan, yanındakileri zayıf gördüğü kişileri aşağılayan bir insan. Bu şekilde olay ilerliyor. Kadrosu sağlam diyebilirim. Benedict
Benedict Cumberbatch'i görüyoruz.
Cumberbatch, Kristen Dunst, sonra Jesse Plemons ve genç oyuncu Cody Smith McPhee oynuyor. Yani güzel bir kadrosu var. Güzel. Ama öyle çok aşırı Oscar, böyle çok kaliteli bir film değil. Ama neden
Ama
Oscar
Oscar
adayı
alıyor.
olduğunu,
Alacak
Büyük anlıyorsun.
ihtimalle. Ya işte zaten bu son birkaç senedir böyle ya. Mesela Oscar alan filmleri sayayım baksana. Böyle hep social justice warrior'luk yapan. Black Panther. Green Book. Şimdi Power of the Dog. Ne Power? Değil mi, doğru söyledim. Hep aslında aynı elementler var içinde. Hani böyle ya işte dışlanan bir ırk var ya da böyle dışlanan bir toplum. İşte bir ırk ayrımı, bir hani eşcinsellik, işte oradan yürüme falan. Tabii hani bunlar bir filmin başarılı olması için aslında etkenler değil hani filme sanat olarak baktığımızda. Oscar komitesi, oradaki jüriler böyle adalet savaşçılığı yapıyor ve bu tip etkenleri gördüğünde doğrudan filme işte hani adaylık veriyor veya doğrudan Oscar veriyor. Ki bu bence filmlerdeki ve senaryolardaki özgünlüğü öldüren bir şey. Çünkü artık belli elementleri topladığında Oscar adayı olabilecek veya Oscar alabilecek bir film ortaya çıkarabiliyorsun. Bir de güzel müzik işte koyuyorsun ki yani bu saydığımız 3 filmin de şey özelliği, popüler sanatçıların yaptığı güzel müzikler var gerçekten. Ama işte sinemada bu değil.
Evet, tarafsız olmaktan baya yani baya alıkoyuyor aslında. Filmler de belli bir kalıba göre çekiliyor. Ama geriye doğru düşünme, kendim bildim bile de hep bu olay böyleydi. Değişiklik olur mu? Pek sanmıyorum. Ama herkesin kendi farklı zevki.
Evet.
Yani böyle.
Ya biraz da işte bağımsız sinema, bağımsız stüdyolarda çıkan filmler o yüzden daha değerli olabiliyor şu an.
Evet, kesinlikle.
Hani ben de öyle bir genç bir film yapımcısı olarak, bir senaryo yazarı olarak buna çok değer veriyorum ki yani benim gibi düşünen de veya işte üreten de çok insan var. Bu da muhtemelen ileriki zamanlarda sinemayı başka bir yere taşıyacaktır. Özellikle de artık bu sinema tekellerinin, sinema salonlarının tekelliklerinin ortadan kalkıp böyle streaming platformların yayılmasıyla oluşan güzel bir kapı açılıyor.
Tekel artık onlar.
Evet.
Evet.
Tekel işte onlar da diyemiyoruz. Çok fazla seçenek var yani. İşte Netflix var, bir yerde Amazon Prime var, bir yerde Hulu var, bir yerde işte Disney var. Hani çoğu ülkemizde olmasa da YouTube var. Hani çok bağımsız bir platform. O yönden hani daha güzel olacaktır her şey diye düşünüyorum.
Umarım.
O zaman konumuza geçelim. Bugünkü konumuz cluster setler ve response setler. Süper setler ve drop setlerden sonra konuşacağımızı söylemiştik. Evet. Onu da bugüne nasip oldu. Bugün değiniyoruz. Evet abi, neler var?
Hemen girelim. Cluster setler / response setler dedik. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Hatta literatürde biraz anlam kargaşası da var. Birbiri yerine de kullanıldığını gördük çalışmalarda. Ama aralarında böyle genel olarak iki tane fark var diyebiliriz. Böyle genel olarak kimi şeyler cluster sete, yani böyle birbirleri biraz karışmışlar. İlk önce bir ayrımı yapalım. Şimdi genel kanı şu yönde cluster setlerde. Cluster setlerde tükenmeye daha uzak yapılıyor. Bunu bir kafamıza oturtalım. Response setlerde de genellikle tükenene kadar yapılıyor. Tükenmeye gidiliyor genellikle. Bunu söyledikten sonra bunların esas tanımlarına geçelim. Cluster setlerde set içi dinlenmelerin yapıldığı kuvvet antrenmanı setleri olarak tanımlanıyor. Normal setlerde set arasında dinleniyoruz. Örneğin 8 tekrar back squat yapıyoruz. Bilmem kaç dakika dinleniyoruz. Ondan sonra tekrar yapıyoruz. Artık ne yapıyorsak antrenmanda. Cluster setlerde ise set içinde dinlenmeler yapıyoruz. Yani belli bir yükte, diyelim 100 kilo kullanacağız. Belli bir toplam tekrar sayısına daha az yorularak ulaşma amaçlı yapılıyor genelde cluster setler. Örneğin 100 kilo ile back squat yapacağız. 8 tekrarı tek seferde yapmaktansa 4-2-2 şeklinde yapıyoruz. 4 tekrar yapıyoruz. Belirlenen bir sürede dinleniyoruz. Öyle çok fazla olmuyor bir süre. Ondan sonra 2 tekrar daha yapıyoruz. Yine bir belirlenen bir sürede dinleniyoruz. Ondan sonra 2 tekrar daha yapıyoruz ve 8 tekrarı tamamlıyoruz. Yorgunluk az olduğu için hız geliştirme amacı da kullanabileceğine dair iddialar var. Bu gerçek mi, işe yarar mı? Şimdi ona bir geçelim. İlk önce bir nasıl yapılır? Ona bakalım. Çok genel olarak çoğu çalışmada şöyle yaptırılmış. Aktivasyon seti yaptırılmış. Yani one rep max'ının %40'ı, 50'li, one rep max'ının %40-50'si civarında bir ağırlık alınıyor. Ki bu %40-50'si ile 30 tekrar üzeri, bazı kişilerde 40 tekrar bile yapılabileceği düşünülebilir. Bununla 15 tekrar, 25 tekrar artık ne kadar yapabiliyorsa kişi yapıyor. İçinde birkaç tekrar kalıyor. Bir set 5, bir tekrar 5 tekrar civarı. Ondan sonra genellikle 3-5 derin nefes alınıyor. Bu 3-5 derin nefes alışı da böyle 15 saniye, 20 saniye sürebiliyor. İlk önce bunu yapıyorsun. Cluster set, bu aktivasyon setiydi ilk söylediğimiz. Cluster set ise aktivasyon setinden sonraki her set cluster seti olarak geçiyor. Aktivasyon setinde yapılan setin toplam yapılan tekrarın 1/4 civarını yapıyorsun. Örneğin 20 tekrar yapıldıysa 5 tekrar, 6 tekrar yapıyorsun. Ve aşağı yukarı setler bu 1/4 tekrarının altına düşünce, örneğin 20 tekrar yaptın diyelim. 5 tekrarının altına düşünce, 4 tekrar yapınca ve içinde kalan tekrar hedefine ulaşınca, diyelim ki içinde 3 tekrar kalmasını hedefliyorsun ya da 2 tekrar kalmasını hedefliyorsun. Bu seti kesiyorsun. Örneğin diyelim ki 15-20 tekrar yaptın. İçinde 3-4 tekrar kaldı. Ondan sonra 15 saniye falan böyle derin nefes alıyorsun. Sonra bir daha set yapıyorsun. 5-6 tekrar yapıyorsun. Yine içinde 2-3 tekrar kaldığını varsayıyorsun. Ondan sonra bakıyorsun 4 tekrar yapabiliyorsun ve 4 tekrardan sonra 4'ün tekrarının dibinden kalktıktan sonra diyorsun ki ben şimdi bir tekrar 2 tekrar daha yapabilirdim. Bundan daha çok yaparsam cluster setin amacına aykırı bir şey yaparım diyorsun ve seti kesiyorsun. Aşağı yukarı böyle. Mantığı ne peki? Aktivasyon setinde çoğu motor ünitenin aktif olmasını ve kasları zorunlu yavaş kasılmaya götürüyor. Yani bu motor üniteler beynimizden gelen merkez sinir sisteminden gelen kaslarla sinirlerle bunların kas liflerini işliyorlar. Buradan kaslara sinyal gidiyor. Buradan kaslar kuvvet üretme ihtiyacı arttıkça, yani set içinde biz zorlaştıkça motor üniteler daha fazla aktif oluyor. Yani motor üniteler ne kadar fazla aktif olursa tükenmeye o kadar yaklaşıyoruz ve vücudumuz o kadar yoruluyor. Böylece kaslar zorunlu olarak yavaş kasılmak zorunda kalıyor. İlk önce aktivasyon setinde bunu yapıyoruz. Cluster setlerde ise motor ünitelerin aktivasyonunu yüksek tutuyor. Çünkü setler arasında çok az dinleniyor. Yani kaslarımızın yine aktif kalıyor. Aktivasyon setinden sonra gelen bütün bu setlerin tekrarı efektif tekrar oluyor. TRO'ya göre. Yani efektif tekrar dediğimizde gerçekten amacımıza ulaşacak tekrarlar olarak söyleyebiliriz. Büyüme için nedir bu? İçinde en fazla 5-6 tekrar kalması. Yani içinde böyle büyüme setinde 8 tekrar falan kalıyorsa bunu çok efektif set olarak görmek biraz zor. Çünkü veriler bize gösteriyor ki içinde ne kadar az tekrar kalırsa, yani aşağı yukarı böyle 5 tekrardan aşağısı, büyüme için genellikle çok daha etkili oluyor. Diğer içinde çok fazla tekrar kalan setlere kıyasla. Ve hız için de böyle aslında. Hız için ise içinde biraz daha fazla tekrar kalması gerekiyor. Ama yine de biraz bu setin zorlayıcı olması gerekiyor. Örneğin içinde 10 tekrar kalması çok büyük ihtimalle çok fazla etkili olmayacaktır hızını geliştirme amaçlı. Ama içinde 4 tekrar, 5 tekrar, belki 6 tekrar kaldığında, birazcık da böyle zorlaştığında hızını geliştirmek için de biraz daha iyi olacaktır diyebiliriz. Böylece bu klasik setlerle diyoruz ki çöp hacimden kurtuluyoruz. Büyüme için gereken efektif hacmi kısa sürede yapıp kurtuluruz. Yani büyüme antrenmanını da yapıyorsak biraz daha zamanı verimli kullanmak açısından mantıklı. Hız antrenmanı için de mantıklı olabilir. Bunun hız arttırmakta neden etkili olduğu düşünülüyor. Çünkü bu klasik setleri büyüme için biraz daha yakın yapıyorduk tükenmeye. Örneğin 2 tekrar 3 tekrar kala kadar içimizde. Hız için ise biraz daha uzak yapıyoruz. Belki 4 tekrar 5 tekrar kala. Bu, yani bu şekilde yapınca tükenmeye uzak yapılırsa tekrarları daha hızlı yapabiliyoruz. Böylece vücudumuzun hız adaptasyonu daha fazla kazanılabiliyor. Tükenmeye yakın yapıldığında ise tükenmeye yaklaştıkça hız kesilir ve kazanabilecek hız adaptasyonu azalır. Yine bu şuna benzetiliyor. Velocity based training dediğimiz antrenman böyle metodu ya da bir antrenman metodu diyelim. Tabii hız bazlı antrenman. Daha önce bunun bölümünü yapmış mıydık?
Hı-hı. Yapmıştık abi. Yapmıştık, evet. Hız bazlı antrenman diye.
Evet.
Başladı.
Bunu şuna benzetiyor. Bunu o hız bazlı antrenmana benzetiyorlar aslında. Hız bazlı antrenmanda da hızın belli bir şeyin altına düşünce genellikle o seti kesiyordun. Ya da belli bir ağırlıkla belli bir hıza ulaşmaya çalışıyordun. Ya da belli bir hıza ağırlığı arttırarak ulaşmaya çalışıyordun. Böylece antrenmanı ona göre planlıyordun. Bu şekilde gidiyordun ve buna benzetiyorlar aslında. Sonra yine buna çok benzeyen rest-pause setler var. Klasik setlerdeki çoğu mantık geçerli. Ama bu daha çok vakit kısıtlıyken daha da çok büyümeye odaklanılabilecek bir metot. Çok daha az set yapılabilecek bir metot. Biraz daha tükenmeye yakın yapılabileceği için. Ama burada tabii klasik setlerin aksine tükenmeye daha yakın gidiyorsun. Hatta bazen tükeniyorsun. Şimdi bununla ilgili çalışmalar var. Aslında 2000'lerin başlarından beri yapılan çalışmalar var. Bu kuvvete nasıl etki ettiğine bakan çalışmalara geçelim şimdi. 2013'te Oliver'ın yaptığı çalışma, genç antrenmanlı erkeklere squat yaptırılıyor. Geleneksel antrenman, yani normal setler yaptırıyorlar. 4 set, 8-12 tekrar atıyorum, o şekilde yaptırıyorlar. Deney grubuna ise cluster set ya da rest pause set yaptırıyorlar. Ve burada geleneksel antrenman yapan grup %3 daha fazla kuvvetlenirken deney grubu ise %4 kuvvetleniyor. Yani çok azıcık bir fark var deney grubunda, yani klasik set yapan grupta. Sonra Iglesias Soler 2015'te yapıyor bir çalışmayı. Tek bacaklı leg extension yaptırıyor. Tecrübesiz genç erkekleri ve kadınları kullanıyor. Arada belirgin fark bulamıyor. Biraz daha eskilere gidiyoruz. 2002'de Folland'ın çalışması. İki bacakları leg extension yaptırıyor. Tecrübesiz genç erkek ve kadınlara. Arada belirgin fark bulamıyor. 2016'ya atlıyoruz. Tekrar Nicholson'ın çalışması. Genç antrenman erkeklere squat yaptırılıyor. Belirgin bir fark görünmüyor. Yine geri gidiyoruz 2004'de. Ergen atletik erkekler bench press yaptırılıyor. Ve deney grubunun daha iyi kuvvet kazandığı sonucuna varılıyor. Yani cluster set ya da rest pause set yapanlar daha iyi kuvvetlenmiş. 2011 Hansen'in çalışması. Genç antrenmanlı erkeklere squat yaptırılıyor. Yine deney grubu daha çok kuvvetleniyor. Hmm. 2017'de Prestes'in çalışması. Erkek ve kadınlara, genç erkek ve kadınlara leg press yaptırılıyor. Sonuçlar benzer oluyor. Yine geri gidiyoruz 2005'e. genç antrenmansız erkeklere shoulder press ve leg extension yaptırılıyor. Shoulder press kazanımları benzer oluyor ama leg extension'da cluster set yapan grup daha çok kuvvetleniyor. Sonra Korak'ın 2017'deki çalışması 4 haftalık bir çalışma, bench press yaptırılıyor. En az 1 yıldır antrenman yapan 20 erkeğe. Yoğunluklar eşitleniyor. Yani tükenmeye yakınlık eşitleniyor. Rest pause yapan grup geleneksel gruba göre daha fazla antrenman hacmi yapıyor. Bench press kuvveti ve kas aktivasyonunda fark görülmüyor. Yani pek bir etki etmemiş burada. Sonra Prestes'in bir çalışması var 2019'da. 6 haftalık bir çalışma, rest pause ve geleneksel antrenmanı kıyaslıyor. 18 antrenmanlı deneye var rep maksimumun %80 ile 6 tekrar 3 set yaptırıyor. Aralarda da 2 dakika dinlendiriyor. Rest pause yapanlarda ise kuvvette, yani bunu rest pause yapanlara kıyaslıyor. Kuvvette bench press, leg press ve biceps curl yaptırıyor. Bunlara gelişimler benzer oluyor. Sonra 2021'de Enes'in bir çalışması var. Bu biraz daha yeni tabii. 28 tane antrenmanlı erkek alıyor. Antrenmanlı olup olmadıklarını şu şekilde belirtmiş. Vücut ağırlığıyla vücut ağırlıklarının 1.25'i ile squat yapabiliyor olmalarına bakmış. Aslında çok aşırı yüksek bir miktar değil.
Evet.
Ama yine de böyle sıfır değil yani denekler. Evet. Onu söyleyebiliriz. Geleneksel grup var. Rest pause grubu var ve drop set grubu var. Squat yaptırıyor, leg extension yaptırıyor ve leg press yaptırıyor. Geleneksel antrenmanda one rep max'larının %70'leriyle 12 tekrar 4 set yaptırıyor. Tükenmeye epey tabii yakın gidiyorlar burada. Drop set grubuna %75'iyle 10 tekrar 3 set yaptırıyor. %75 seti sonrası şunu yaptırıyor. %55 ile 6 tekrar yaptırıyor ağırlığı düşürüp ve bunu böyle şey yaptırıyor. 3 set boyunca yaptırıyor. Yani ilk önce 70-75'leri ile 10 tekrar yapıyorlar. Ondan sonra hemen düşürüp 6 tekrar yapıyorlar. Ve bunu 3 set boyunca tekrarlıyorlar. Tabi aralarda dinlenmeler var. Rest pause grubuna ise %75'leri ile 10 tekrar yaptırıyor. Şöyle yaptırmış onu. Burada aslında garip bir şey yaptırmış. Ağırlığı da düşürmüş. Yani bu grupta hem rest pause yaptırmış hem de drop set yaptırmış. Yani 175'te 10 tekrar yapıyorlar. 20 tane derin nefes alıyorlar. %55'e indiriyorlar tabii bu arada ağırlığı ve 6 tekrar yapıyorlar. Sonra tekrar dinleniyorlar. Set bitiyor. Bunu 3 kere tekrarlıyorlar. Denekler arası yapılan antrenman hacimleri neredeyse eşitlenmiş, benzermiş. Var max squat hepsinde artıyor ama rest pause grubunda daha çok artıyor. Hmm. Yani rest pause yapan grup bar rep max'ını daha çok arttırmış. Vastus lateralis'te, ki bu quadriceps kaslarının güzel bir kısmını oluşturan dışa doğru bakan üst bacak kaslarımız, tüm gruplarda benzer artıyor. Yani büyüme için pek bir fark görülmemiş aslında. Sonra bir de Zaras'ın yaptığı bir çalışma var 2021'de yine. Klaslı setler sıradan setler ile benzer kütle ve kuvvet artışına sebep olduğu sonucuna varmış. Peki direkt büyümeye bakan çalışmalarda burada nasıl? Aslında az önce bahsettiğimiz çalışmalar büyümeye de bakmışlar biraz. Olivero Prestes'in çalışması benzer sonuçlar bulmuş. Goto'nun çalışması geleneksel daha iyi sonucuna varmış. Prestes'in bir başka çalışması ise cluster daha iyidir büyümek için demiş. Prestes'in yine bambaşka bir çalışmasında, ki bu arkadaşımız rest pause'lara epey çalışmış. Yani ellerine sağlık. Abimizin mi, ablamızın mı nedir artık. Bacak büyümesinde rest pause daha iyi olduğu sonucuna varmış. Yani büyümede belki bir tık daha iyi olabilir.
Evet.
Kuvvette de biraz belirsiz ama cluster set de belki bazı insanlarda daha iyi sonuç verebilir diyebiliriz. Şimdi buradan esas güce geçiyoruz.
Evet.
Güçte tabii hızı daha iyi artırabileceği düşünülüyordu cluster setlerin özellikle. Burada daha iyi sonuçlar bekleriz cluster setlerden. Peki öyle olmuş mu? Yine az önce bahsettiğimiz Oliver'ın çalışmasında cluster hem alt hem de üst vücut güç çıkışında daha iyi artmış. Sonra Hansen, Lawton ve Iglesias Soler'in çalışmalarında belirgin fark görünmemiş. Cluster setler Zaras'ın çalışmasında kuvvet gelişim hızının erken kısımlarında daha büyük artışa sebep olabilir demiş. Yani kuvvet üretiminin erken safhasında klaslı setler iyi katkı verebilir diyor burada. Yani ilk başta kuvveti üretirken ilk tekrarlarda hızının daha iyi gelişmesine daha iyi olabilir klaslı setler diyor. Sonra bir de Arazi'nin 2021'de bir çalışması var. Üniversite yaşında en az 3 yıldır çalışan powerlifterlar 8 hafta boyunca haftada 2 çalışma yapmış. Ve şunu yapmışlar. Bar maksimum 165 ila 95'leri ile 5 tekrar 4 set bench press, back squat ve deadlift. Cluster grubu haftada 3 gün daha egzersizi %70 ila 95'leri ile 4 tekrar 10 set, ki bu %95'leri ile nasıl yapmışlar? Çalışmada böyle yazıyor ama benim burada kafamda çok soru işaretleri oluştu.
Evet, ben de şimdi sen okurken öyle.
Bana biraz çok geldi, %95'i nasıl 4 tekrar yapacaksın?
Aynen öyle.
Yani set başına 2 cluster yaptırıyor. Cluster grubuna bu şekilde yaptırıyor. Geleneksel grup bu tabii bunlar ekstra 8 egzersiz. Bu asistan egzersizler ekliyor buna. Yani ekstra 8 egzersiz dediğimiz burada bu. Geleneksel grupta ekstra yaptırılan 8 egzersizi aynı şekilde yaptırıyor ama cluster olmadan yaptırıyor. Cluster grubu yüksek hız kuvvetini, geleneksel grupta max kuvveti daha fazla arttırıyor. Yani burada da cluster setlerin belki hız için daha iyi olduğu sonucuna varabiliriz. Ama burada biraz soru işaretleri var aslında. Yani %95 ile 4 tekrarı bayağı bir clusterlaman lazım. Yani birer tekrarı yaparak yine tükenmeye yakın bir şey oluyor. Orada benim soru işaretlerim var aslında. Sonra bir de JUK için meta analiz var 2021'de. Bu esas böyle en son bakan meta analiz. Geleneksel setlere kıyasla cluster setler bar hızı ve güç çıkışında daha iyi gelişmelere sebep olabilir, evet, sonucuna varmış. Yani daha önceki çalışmaları da almış. Hepsinin ağırlıklı etkilerini hesaplamış ve bu sonuca varmış. Ve bana da bu varılan sonuç biraz mantıklı geldi aslında. Evet. Yani burada hız geliştirme amaçlı cluster setler etkili bir yöntem olabilir. Çünkü tükenmeye yaklaştıkça hız düşüyor. Kasılma hızı düşükçe de kazanabilecek hız etkisi de daha düşük oluyor. Bu etkiyle deniyor ki yine hız bazlı antrenman gibi tip 2X kas liflerinin korunması daha iyi olabilir. Çünkü bu tip 2X kas lifleri hızlı kasılan lifler. Yani bunları çalıştırmak için biraz daha belki tükenmeden çok azıcık uzak durulsa, büyüme antrenmanla kıyaslıyorum, daha iyi olabilir. Tükenmeye biz yaklaştıkça çünkü ne oluyor? Kas liflerimiz tip 2X'ten tip 2A'ya, yani biraz daha yavaş kasılan tiplere, kas lifi tiplerine kayıyor. Bunu da göz önünde bulunduralım. Yani sonuç olarak burada diyoruz ki büyüme ve kuvvet antrenmanı için cluster setleri zamanı verimli kullanmak için etkili bir yöntem olabilir. Yine yorgunluğu minimize etmek, hız ve güç çıkışının düşmesini engellemek için ideal olabilir. Yine amaç hız kazanmaksa, tükenmeye klaslı setleri kullanarak biraz daha uzak kalarak hız kazanmak için de kullanılabilecek gayet güzel bir yöntem olabilir. Rest pause'larda ise rest pause'lar zamanı verimli kullanmak için yine etkili bir yöntem. Ama hız için değil de büyüme için daha etkili bir yöntem olabilir. Sonucuna varabiliriz sanırım, evet, buradan. Benim çalıştıklarımdan anladığım bu oldu. Sen ne düşünüyorsun?
Ya şimdi önceki yani yaptığımız bu süper set ve drop setlerle karşılaştırırsak önce büyüme açısından hani şey diye düşündüm. Şimdi tabii daha önce ikisini de denemedim. Hem cluster hem rest pause ama hani süper seti ve drop setleri önceki bölümde bahsettiğim gibi denemiştim. Antrenmanlarımda uygulamıştım. Ama şimdi bakınca hani büyüme için rest pause hem süper set hem drop setin önüne geçiyor. Araştırmalarda da bunu görüyoruz. Hem yine zamanı verimli kullanıyorsun. O açıdan da önemli. Yani bilmiyorum şu an vücut geliştirme camiasında işte bu sporla ilgilenenler rest pause kullanıyor mu falan mesela, o açıdan merak ettim. Ama sanırım hani vücut geliştirme aralığında rest pause işe yarayabilir o zaman. Yani araştırmalar bunu gösteriyor.
Evet, özellikle Major Reps diye bir antrenman programı vardı. Sanırım Norveçli bir araştırmacı, aynı zamanda kendisi de çok vücut geliştirmeyle ilgileniyor. İsmini katlediyorsam affetsin beni. Borj Fageli. Onun Major Reps diye bir yöntemi var. Bu rest pause yöntemine çok çok benziyor. %40-50 kullanarak tükenişe gidiyor. Ondan sonra bunun ardına rest pause setleri ekliyor ve antrenmanı kısa sürede bitiriyor. Gayet de böyle bu konuda çalışmalar yapan bir araştırmacı. yine o Respazo çok çok benzer olduğu için onun çalışmalara pek girmedik açıkçası. Ama yani rest pause diyorum ki zamanı verimli kullanmak için güzel, vücut geliştirme evet. için güzel olabilir. Tabii ben vücut geliştirme camiasının şu an epey dışında olduğum için böyle 5-6 senedir şu an ne kullanılıyor açıkçası çok da bilmiyorum diyeyim. Evet. Yani ama zamanı verimli kullanmak istiyorsanız iyi bir yöntem olabilir.
Aksesuarlarda deneyeceğim bir rest pause'u. Bakalım nasıl oluyor.
Evet.
Böyle bir sürü deneyeyim böyle başlayıp. Merak ettim de açıkçası hani böyle anlatınca hem de büyümeye de şey daha etkili. Onun haricinde cluster setlerde özellikle sen güç çıkışı başlığına gelince şeyi düşündüm. Aa dedim acaba şimdi acaba SPD haricinde böyle biraz daha güç çıkışı yüksek hareketler mi deneyecekler? Push press'ler veya belki halter varyasyonları gibisinden. Ama yine orada karşılaşmayınca bir hayal kırıklığına uğradım. Hani cluster'lar mesela push press'te denense nasıl olurdu diye düşündüm. Çünkü hem hız daha önemli hem de dediğin gibi işte tükenişe daha az şey daha uzak gidiyorsun daha hızlı yapmaya çalışıyorsun falan. Yani o daha ilginç olabilirdi. Bir hani onu da denemek lazım.
O konuştuğumuz çalışmalardan birkaç tanesinde bench press fırlatma hareketleri kullanıyordu. Yani dikey sıçrama da kullanıldığını hatırlıyorum. Bunlar da daha iyi sonuç vermiş aslında.
Evet.
Şey bütün çalışmanın detayına girmedik. Biraz böyle insanlara sıkıcı olmasın diye.
Anladım.
Onlara hiç girmedim. O yüzden. Bunlar da iyi sonuç veriyor. Benim fikrim push press'e denendi mi bilmiyorum ama push press'e de kesinlikle daha iyi sonuç vereceğini
değil
düşünüyorum.
Mi? Kesinlikle.
Çünkü tükenmeden daha uzun sürüyorsun ve yeterince ağır bir ağırlık kullanıyorsun. Elbette daha iyi olacaktır.
Cluster'ı da push press'te şu an push press yapmıyorum ama push press'e geçtiğimde bir cluster'ı da push press'te deneyeceğim. Merak ettim şu an.
Ben de merak ettim.
Senin dediğin gibi hani böyle dikey sıçramalarda falan ki hani şu anda biliyorsun Mert herhalde ufaktan başladı şey çalışmalarına o hız şey kendi test çalışmasına onda da bench press'te bar fırlatma dikey sıçrama squat hızı falan var. Yani sonra hani o şey kendi tezini bitirdikten sonra bu konuları tekrar konuşsak belki hani daha bile güzel daha detaylı
pekiştirmiş oluruz.
Evet.
Güzel olur.
Ben de bir deneyeceğim push press'lere geçtiğimde. Cluster seti aksesuarlarda da rest pause'u. Yani başka da diyeceğim bir şey yok. Aklıma şey geldi sen anlatırken işte bench press ve leg extension işte çok işte daha hızlı yaptırmaya odaklanınca gelişim artmış diye. Arda Turan'ın böyle bir iki sene önceden şey sosyal medyaya attığı antrenmanları vardı. Gördün mü hiç?
Hayır.
Tamam onu sana göstereceğim böyle çok hızlı bench press yapıyor.
Ya da belki göstermesen mi? Yok durun.
Çok komik
gösterme,
ya.
Gösterme.
Çok komik.
Gösterme istemiyorum.
Yani şu anda izleyenler anladı, dinleyenler anladı. Çok hızlı bench press yapıyor ve çok hızlı böyle makineyi vurarak leg extension yapıyor. Bir tane antrenör var başında sonra böyle şey laf gelince hareketleri yavaş yapayım hızlı yapıyoruz ki bildiğimiz var falan diye de böyle yazıp paylaşıyor.
Yani tabii kendi bildiği bir şey yoktur diye tahmin ediyorum ama antrenörün fikirleri var. Belki böyle hız geliştirmek için yapıyordur. Böyle egzantrik kısımda hiç yormamak için kası. Böyle hızlı kasılmaya odaklanmak için öyle bir fikri vardır. Evet. Bilmiyorum ama izletmesen sevinirim.
Çok komik.
Yani yine de görmek istemiyorum. Fikirlerim bu şekilde kalmasını istiyorum.
Tamam. O zaman buradan da bu bölümü kapatalım. Yine güzel bir antrenman metotları açısından güzel bir bölüm oldu ki şey çok mesajı geliyordu hani yeni antrenman metotları gelsin falan diye. Aranızda vücut geliştirmeciler varsa rest ve pause denemenizi tavsiye ederiz. Hız geliştirmek isteyen işte atletler veya halter sporcuları varsa da veya işte crossfit yapıyorsanız da cluster setleri bazı egzersizlerde deneyebilirsiniz. O açıdan güzel oldu. Ben de deneyeceğim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.